Ayrım 10.
Beyaz top sakalıyla Jean Jaurès'in camlı çerçeveli bir fotoğrafı asılıydı. O fotoğrafın altında yine Jaurès'in Vendôme alanında binlerce kişiye söyle verirken çekilmiş, gazeteden kesilmiş, solmuş, sararmış camlı çerçeveli ikinci bir fotoğrafı yer alıyordu. Aradan geçen 7 yıl içinde Takis'ten aldığı bazı kartlar, tezgahın gerisindeki dolabın üst rafında uygun boşluklara serpiştirilerek raptiyelenmişti. Günlerini sabahtan akşama bu fotoğraflar arasında geçiren bir insanın bu fotoğraflara bağlı bazı özlemler çektiği, günün birinde özlemlerinin ardından buralardan kopup gideceği hemen akla gelebilirdi. Bir yıldan bir iki ay kadar uzun bir süre önce Florna'yı bir gelişinde Mustafa'nın tanıştırdığı Halit'e değişik kişiliğiyle hemen kanı kaynamıştı Zülfikar Bey'in. Dükkanından çıktıklarında o güne kadar Halit kadar bilgili, doğru konuşan bir insan tanımadığını söyledi. Ondan sonra da ayda bir kez olsun Florna'ya uğradı, her gelişinde yelek, külot pantolon, spor ceketler ısmarladı Halit'e. Dükkanında kahve içerek uygun düşeceği kadar oyalandı. Balkanlar, Makedonya olayları, Osmanlı Devleti'nin gidişi üstüne daha önce kimseden duymadığı kadar değişik görüşlerini dinledi. Dahası gönlü razı olmasa bile aklı ile dinlediği görüşlerinin doğruluğuna inandı. Zülfikar Bey ile Mustafa'nın arasındaki yakınlık, akrabalıklarının dışında da kolay açıklanabilecek bir olaydı. Gençtiler, yakışıklıydılar, hayat doluydular, sıkıntı çekmeden kolaylıkla kazandıklarıyla cepleri dolu, alabildiğine hızlı yaşıyorlar, yerde kazandıklarını havada savuruyorlardı. Halit'in ortak benzer hiçbir yanı yoktu kendileriyle. Yine de yakınlık duyuyordu bu iki gence. Halit'e göre toplumda çürüyen, ömrü sona eren bir kökten geliyorlardı ikisi de. O kökün son sürgünleriydiler belki de kuşak olarak. Şu da var ki kitapların yazdığı, teorilerin belirlediği kadar tek yönlü değildi sorun. Toplumsal katlarına yönelik kusurlar suçlamalarla karalanamazdı bu çocuklar. İlkin çok açık yürekliydiler. İnandıkları insanlara bağlılıklarında çocuk kalmış bir yanları vardı. Cesaretleri, cömertlikleri, dürüstlükleri, sevecenlikleriyle aklanıyorlar, sevilen, özlenen iki genç oluyorlardı kendilerinin tanıyanların gözlerinde. En başta da Jaurès'in hayranı kendi gözünde. Çevrelerinde oluşan haset çemberi, rahat yaşamalarından çok kişiliklerine yönelikti. Özellikle kadınlardan gördükleri ilgi, kıskançlık uyandırıyordu akranları arasında. Halit yine öylelerini tanıyordu ki, işçi ya da köylü kökenli oldukları halde güven veren insanlardan olmaktan çok uzaktılar. Yüreklerini ısıtmaya hiçbir güç yetmezdi. Sevme yetenekleri yoktu. İçten pazarlıklı, bencil, kinciydiler. Nefretle, hasetle yoğrulmuştu dar çerçeveli kişilikleri. Sınıfları adına değil, kişisel hırsları adına baş kaldırıyor, karşı çıkıyorlardı düzene. Küçük yaştan ekmeğini kazanan Halit'e şöyle bir öğretisi olmuştu deneylerinin. Günün düzeni ne olursa olsun, iyi bir insanın olumlu katkıları olabilirdi bir topluma. Kötü bir yürekse en çağdaş düzene kavuşmuş toplumlar için bile yüktü, çıban başıydı. Zülfikar, Paris'e mi gideceksin dedi yavaşça. Ne yapacaksın Paris'te? Kullandığı sözcükler dedikleri bu kadardı. Ses tonunda, söyleyişinde ise gizlenmesi güç bir kırgınlık vardı. Doğduğun büyüdüğün yerleri bırakacak mısın, bizlerden ayrılacak mısın diyordu gerçekte. Talihimi deneyeceğim. Zülfikar'ın üzüntüsüne eş bir üzgünlükle karşılık vermişti Halit. Ne gibi? İş arayacağım. Takis'in Paris'te iş bulamadığını, tutunamadığını kendin söylemiştin. Halit tartışma havası vermekten çekinerek ses tonunu daha da yumuşattı. Takis eczacı kafasıydı, ben terziyim. Sustu. Sanki o gün ayrılıyormuş gibi duygulanmışlardı karşılıklı. Zülfikar sitemini geri almak için haklısın dedi yavaşça. Halit yüreğini açabilirdi artık. Paris modanın dikişin merkezi. Görgümü makasımı ilerletmenin tek yolu. Paris'te iyi bir terzi yanında kalfa olarak 3-4 yıl çalışmak. Bu kez Mustafa cesaretlendirdi Halit'i. Doğru. Terziliği babamdan öğrendim, öğrenebildiğim kadar. Babam Florina'dan dışarı çıkmamıştı. Manastıra Selanik'e yılda, 2 yılda bir giderdi. Florina'da Rum bir ustadan öğrenmişti ne öğrenmişse. Florina'da kalırsam kasaba terzisi olarak kalırım bu makasımla. Bursa'ya bile gidecek olsam parlayamam. Bizim meslek görgü ister. Zülfikar Bey ile Mustafa'nın bu konuyu kapatmak ister gibi duvardaki fotoğraflarla ilgilendiklerini gördü. Bir merakım daha var. Mustafa ilgilendi. Ne? Joris'i dinlemek. Sağına dönmüş Joris'in melen şapkalı fotoğrafını gösteriyordu. Alanları doldurup onu dinleyenlerden biri olmak istiyorum yıllardır. O kadar güzel sözler ediyor ki yüreğimden taşan, aklımdan geçip de söyleyemediğim ne varsa dile getiriyor. Gazetelerde okudukça Fransa'da olsam onu dinlesem diye özlemle yanıyorum. Belki de dünyada en çok istediğim şey Joris'i dinlemek. Ne para, ne pul, ne ün. Kısa bir an sustu, soludu. Söylediklerinin konuklarını sıkmadığını gördü. Yeni bir din doğuyor, yayılıyor dünyada. 4 kitap, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an bir oluyor, ayrı gayrı kalkıyor, insanlar kardeş oluyor. Zülfikar hoşlanarak dinliyordu Halit'i. Yine de Halit'in kapıldığı düşlere kapılmayacak kadar çevresinin gerçekleriyle yoğrulmuştu. Keşke, dedi. Halit durakladı, son hecelere doğru sönen bir tonla yineledi. Evet, oluyor. Keşke olsa, ben de senin kadar inanabilsem dediklerine. Joris'i okusan inanırsın. Ben gözümün gördükleriyle ölçer tartarım dünyayı. Gördüklerime, duyduklarıma inanırım. Bugünkü Makedonya ortada, cehennem. Her gün sayısız adam kurşunlanıyor, herkes yarına sağ çıkacağını bilmeden yaşıyor. Halit, ben bugün olanları söylemiyorum dedi. Ya neyi söylüyorsun? Geleceği, yarının dünyasını. Bugün bütün dünya karışık. Rusya, Meksika, Çin, neresi aklına gelirse. Karışık olan yalnız Makedonya değil. Ama yarın, ne zaman gelecek o yarın? Belki 50, belki 100 yıl sonra. Ama bir gün mutlaka gelecek. Bizim Makedonya'da şimdi havalarda dolaşan akıllar kafalara dönecek. Çünkü sürgüt böyle yaşanmaz. Herkesin özlemi, beklediği o. Birden coşkusunu frenledi, yatıştı. Ama bugün için sen haklısın. Bugün Makedonya dediğin gibi cehennem. Konukları ilk kez dinlemiyorlardı Halit'in gelecekle ilgili düşlerini, Joris'e olan hayranlığını. Ünlü Fransız sosyalistinin daha önce sosyal adalet, eşitlik, kardeşlik, savaş düşmanlığı, barış aşkı üstüne değişik görüşlerini dinlemişlerdi Halit'ten. Zülfikar Bey ile Mustafa'nın sosyalizmle ilgili hiçbir bilgileri yoktu. Nedir ki ders dinler gibi dinlemiyorlardı Halit'i. Yadırgamıyordular da. Konuşmaları hiçbir zaman tartışmaya dönüşmüyordu. Çünkü ortak yanları vardı. Gençtiler, dertliydiler, coşkuluydular. Yüreklerinden taşan coşkularının diliyle konuşuyorlardı. Bu kadar da birbirlerini anlamaları için yetiyordu. Mustafa İstanbul İdadisi'ni bitirdikten sonra öğrenimini bırakmış, bir yıldır Florina'da noterin yanında çalışıyordu. İşine ısınamamıştı. Geleceğini sağlama alacak çıkış yolları arıyordu kendine. Halit'in sol görüşlerinden ürkecek bir mal varlığı yoktu. Zülfikar ise büyük toprak sahibiydi. Halit sol görüşlerini açıklarken daha çok inançlarının romantik, duygusal yanlarından söz eder, kamulaştırma, mülkiyetin kısıtlanması gibi konulara hiç değinmezdi. Katlar arası çatışmalardan, emekçilerin haklarından söz ederken çok ileri gittiğini sandığı bir gün Zülfikar Bey'in beklediği gibi söylediklerinden hiç de ürkmediğini gördü. Ürkmek bir yana, hiç önemsememişti konuyu. Halit o gün dediklerini, aralarında konuşulanları gece yatağında uyumadan önce tek tek hatırlayarak değerlendirirken anladı ki Zülfikar Bey'in topraklarında çalıştırdıkları adamlardan yana hiçbir kaygısı yoktu. Yaşadıkları günlerde kendi açısından önemli gördüğü özellikle iki sorunu dert etmişti kendine. İlki Osmanlı Devleti'nin eli ayağı tutmayan yaşlılar gibi gücünü yitirişi, uyruklarına söz dinletemez duruma gelmesi, öbürü Osmanlı Türklerini saran göç dalgası. Makedonya'dan, Trakya'dan her gün 3-5 aile kopuyor, İstanbul'a, Anadolu'ya göç ediyordu. Rumeli'nin yerine göre Rumlar ya da Bulgarlara, Sırplara teslimi, geri verilmesi demekti bu. Halit görüyordu ki bu iki sorun henüz 21 yaşını sürerken olgunlaştırmış, Makedonya'da Osmanlı egemenliğini korumaktan sorumlu genç bir Osmanlı uçbeyi durumuna getirmişti Zülfikar Bey'i. Yanlarında çalıştırdıkları adamlarını iyi tanıyordu. Hadi deseler, yürüyün deseler hiçbiri kendilerinden kopmazdı. Kendi kendilerini yönetebilecek, kendi ayakları üzerinde durabilecek güçten, güvenden yoksundular. O gün dedikleri arasında hatırladığı Zülfikar Bey'in en çok şu sözleri etkilemişti Halit'i. Hepimiz Makedonya'yı bırakır gidersek 500 yıldır bize emanet bu topraklara kim sahip çıkacak? Ölmüşlerimizin mezarlarını kim koruyacak? Halit güç uyuduğu o gece uzun uzun düşündü Zülfikar Bey'e bu sözleri söyletebilecek nedenleri. Aşırı cömert bir gençti Zülfikar Bey. Hiç bencil değildi. Mal mülk tutkusu ile söylemiş olamazdı bu sözleri. Okumaya düşkün olmadığı için okuduklarından kaptığı düşünülemezdi. İçinde yaşadığı olayların kendisinde uyandırdığı tepkiler olabilirdi ancak onu böyle konuşturan. Rumlar, Bulgarlar, Sırplar arasında yaygınlaşan ulusçuluk tutkusunun tanığıydı. Çevresindeki Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, ben Yunanım, ben Bulgarım, ben Sırpım dedikçe ben Türk'üm, Osmanlıyım diyordu karşısındakilere. Madem onlar kendilerini Rum, Bulgar, Sırp diye ayrı tutuyorlar, kendisinin de ben Türk'üm demesi gerektiğini en azından bir onur sorunu olarak benimsemişti. Zülfikar uzayan tartışmayı tadında kesmek için kalktı, raftaki kumaşlara yaklaştı. Halit, hiç bakma Zülfikar Bey dedi. Sana göre kumaşım yok. Benim müşterilerim bilirsin hep esnafla köylü. Zülfikar kumaşlara göz gezdirdi. Bana da kırda bayırda giyecek iki kışlık yelek lazım. Olanlar hep daha önce gördüklerin. Biliyorum. Biri koyu kahverengi, öbürü siyah, el dokusu iki şayak topunu işaret etti. Bir bundan, biri de bundan iki komitacı yeleği dik bana. Acele mi? Ne zaman elim boş kalırsa. Yarından sonra öğleye veririm. Zülfikar'ın ölçüleri vardı Halit'te. Yine de ölçü aldı, yeleğin modelini kağıda çizdi. Ön boyna kadar kapalı, sol omuzdan bele kadar yandan ilikli, üstte iki yanda iki gömme cep, altta ön kuşak bölme bölme cepli. Doğru anlamış mıyım? Zülfikar başıyla onayladı, bakışları yine raflardaydı. Bir de külot pantolon düktüreceğim. Öyleyse bana bir dakika izin, komşu manifaturacı da çok güzel bir pantolonluk var, alıp geleyim. Yorulma, olanlardan seçeriz. Olmaz, bende o ayar kumaş yok. Halit çıktı. Zülfikar Bey Halit'e diktirdiklerini hep dükkanındaki kumaşlardan seçer, daha çok para bırakmayı düşünürdü. Çoğunlukla 3-5 kez giydikten sonra İsmail'e, Cafer'e, çiftliklerinde çalışan adamlarına dağıtırdı diktirdiği yelekleri, pantolonları. Halit elinde kendinden ince fitilli dokunmuş, bej rengi bir kumaşla geldi. Kumaşın ucunu Zülfikar Bey'e uzattı. İngiliz malı, taş gibi kumaş, tut avucunda yoğur, buruşturamazsın. Zülfikar yokladı kumaşı. Haklısın. Dizleri kahverengi, deri yanaklı yaparız. İyi olur. Bir sarı lira bıraktı tezgahının üstüne. Halit almak istemedi, geri vermeye kalktı. Acelesi neydi? Zülfikar sırtını Halit'e dönmüştü bile. Sandalyesine otururken fincanlarını almaya gelen çırağa birer kahve daha getirmesini söyledi. Halit'in Paris'e gitme düşüncesine takılmıştı aklı. Çırak dışarı çıkıp kapıyı çekince sordu. Ne zaman gidiyorsun Paris'e? Halit boynunda şeridi, tezgahının gerisinde kahverengi topu yaymış, Zülfikar Bey'in yelekliğini kesiyordu. Konuklar alışıktılar onun bu tutumuna. Eli hiç boş durmazdı. Daha tam belli değil. En yakın ne zaman? Yazı bulur, belki Eylül'e kadar uzar. Neden? Kolay değil ki. Paris'te çalışmadan, kazanmadan kalamam. İş bulmam gecikebilir. En az 6-7 ay geçinecek kadar param olmalı yanımda. Kısa bir sessizlik girdi araya. Geri dönecek misin? Halit birden karşılık vermedi. Kestiği kumaş parçasını elinden bıraktı, biraz düşündü. Şimdiden bilemem ki. Neden? Niyetin belli değil mi? Halit yeleklik kumaş parçasını düzeltti, tezgahının üstünde eğildi. Tezgahın sağ çekmecesinden Zülfikar Bey'in yelek kalıbını buldu, çıkardı. Çizmek için sabunu aldı. Gerçekte bu işleri yaparken hep zaman kazanıyordu. Açık konuşayım mı? Niye konuşmuyorsun? Hoşuna gitmeyecek. Zülfikar anladı vereceği karşılığı. Dönmeyecek. Tutunabilirse oralarda kalacaktı. Halit henüz niyetinin Paris'te kalmak olduğunu söylemese de canı sıkılmıştı. Şu son 2 yıldır Makedonya'yı her bırakıp giden canını sıkıyordu. Halit gibi sevdiği birinin gideceğini öğrenmek daha da sıkıcıydı. Küskün bir sesle. Olsun diye mırıldandı. Halit, kim kendi gönlüyle kopar doğup büyüdüğü yerden diye başladı. Elleri çok ağır işliyordu kesmeye hazırlandığı kumaşın üstünde. Burada 10 müşterim varsa 8'i babamdan kalma. Bugün kalksam başka bir yere gidip terziliğe başlasam belki de bu kadarını da bulamam. Terzilikte tutunmam için ilerlemem, babamdan öğrendiğimi aşmam şart. Dönüşte Florina'ya dönebilir miyim? Yoksa başka bir yer mi çeker sürükler beni? Şimdiden ne söylesem boş olur. Hüzünlü bir gidiş almıştı konuşmaları. Neden? Halit bitecekti. Elleri bütün bütün durmuştu. Sabunu kumaşın üstüne bıraktı. Ah Zülfikar Bey, doğrusunu istersen umudum yok. Ne kadar istesem, ne kadar zorlasam Florina'ya geri dönebileceğime inandıramam kendimi. Zülfikar dinginliğini koruyarak dinliyor, açıklamalarını tamamlamasını bekliyordu. Bu kez Mustafa deşti konuyu. Biz buradayız. Kolay kolay buralardan kopmayız. Seni de burada görmek isteriz. İşte bu umut yok bende. Dönünce kimleri burada bulurum şimdiden bilemem. Onun için dönersem nereye dönerim onu şimdiden tam kestiremem. İstanbul'a mı olur, Bursa'ya mı, Selanik'e mi? Ancak dönüşüm de belli olur. Zülfikar, yalnızlık yıldırmış seni dedi. Mustafa, evlensen diye ekledi. Halit, evlenmek ancak dönüşte düşüneceğimiş diye Mustafa'ya karşılık verdi önce. Zülfikar Bey'e dönerek ekledi. Yılgın değilim. Hiç yılgın değilim. Aksine çok başka umutlarım var. Ama umutlarım Florina'ya bağlı değil. Yılgın olsam Paris'e gitmeyi göze alamam. Düşüncelerini açıkça söylemekte kararsızlıklarını yenerek tezgahın gerisinden koptu geldi. Zülfikar ile Mustafa'nın yanındaki sandalyesine oturdu. Daha açık konuşayım Zülfikar Bey. Seni de Mustafa'yı da çok severim. Belki bir daha bu kadar açık konuşamayız bu konuda. Aklımdan geçenleri açıkça söyleyeyim, dinleyin. Bizim Makedonya'daki günlerimiz doldu Zülfikar Bey. Ne yazık ki doldu. Bunu benden duymak nasıl size acı geliyorsa, söylemek de benim için o kadar acı. Zülfikar ile Mustafa birbirlerine bakıyorlardı. Bu sözleri nasıl karşılamaları gerektiğine karar vermek için karşılıklı danışır gibiydiler bakışlarıyla. Gördükleri Halit'in kendilerinden de üzüntülü olduğu bunları söylerken. Makedonya bölündü diye sürdürdü Halit. Makedonya yaşlılardan dinlediğimiz, çocukluğumuzdan bildiğimiz Makedonya değil. O Makedonya Makedonyalılarındı. Hristiyanı, Müslümanı, Rumu, Bulgarı, Sırpı, Arnavutu, Osmanlısı Makedonyalıyım demeyi birbirine çok görmezdi. Şimdi bu din ayrılığı çekişmesi, ulusçuluk kavgaları çıktı çıkalı Makedonya'da hava karardı. Dostluk, kardeşlik, komşuluk hatırı kalktı. Herkes birbirine girdi. Bulgar Rumu, Rum Bulgarı, Sırp Arnavutu sonunda hepsi bir olup Türk'ü Müslüman'ı vuruyor, öldürüyor. Sonu ne bunun? Neye? Niçin? Saçma bir kavga bu. Yanlış bir anlayış. Herkesin anasından babasından öğrendiği dille konuşmasını, türkü söylemesini anlarım ama kendi diliyle konuşmayanı düşman bilmesini anlamam. Oklar yayından çıktı. Bu kavga başladı bir kez. Kolay kolay yatışmaz. Sürer artık. Kim bilir ne kadar sürer. 100 yıl mı, 200 yıl mı? Kapışanların akılları kim bilir ne zaman havalandıkları yerden başlarına döner. Sürdükçe 40 yıllık kapı komşularını sokaklarda bir arada oynayarak büyüyen çocuklarını birbirine düşman eder, kırdırır. Yalnız Makedonya'da değil bu hastalık. Dünyanın her yerinde salgın. Benim aklımın erdiği kadarıyla köksüz, asılsız, saçma bir çekişme bu. İnsan önce insandır. Kendine saygısı olan insanın hem cinsine eş saygıyı duyması gerekir. Dünyaya gelirken Türk ya da Rum olmak elimizde değildi. Seçimi yapan biz değiliz. Ama hangi anadan babadan dünyaya gelirse gelsin insanın insan olmasını kendine tanıdığı hakları başkalarına tanıması, başkalarına duyduğu saygının kendine duyulmasını istemesi elindedir. Hiç düşünmüyorlar ki bugün burada azınlığız diye bizi istemiyorlarsa yarın İstanbul'da azınlıktır diye Rumları istemeyiz. Batı Anadolu kentleri kasabalarında 1000 yıldır yaşayan Rumlar var. Bugün burada bizim rahatımız kaçtıysa şimdiden yarın başımıza ne gelecek diye onların da rahatı kaçmıştır. Böyledir toplum olayları. Bir deli bir taş atar 40 akıllı kuyudan çıkaramaz. Bence Makedonya Makedonyalılarındır. Makedonya'da doğan, dünyaya Makedonya'da gözünü açan, Makedonya'da kalıp kalmayacağına ancak kendisi karar verir. Herkes böyle düşünürse Makedonya'ya barış gelir, eskisi gibi din dil ayırmadan kardeş kardeş yaşanır. Bu ayrılıklar körüklendikçe bu kavganın sonu gelmez. Bak Florna'ya, 20 köyün kiminde Müslümanlar, kiminde Ortodokslar çoğunlukta. Ortodoksların kimi Bulgar, kimi Rum kilisesine, patrikhanesine bağlı. Üçü Bulgarlara, beşi Rumlara, ikisi Sırplara, geri kalan 10 köyde kiminde Türkler, kiminde Müslümanlar, çoğunlukta kimi karışık. Nasıl ayırırsın bu iç içe girmiş insanları? Kumaş ya da konserve kutusu değil ki ayrı ayrı raflara dizesin. Halit konuşmasının uzadığı ayrımına vararak sustu. Söyledikleri Zülfikar'la Mustafa'yı etkilemişti. İlk kez dinledikleri görüşlerdi tümü, düşünceliydiler Zülfikar Bey. Peki dedi, çare? Çaresi Makedonya, Makedonyalılarındır demek. Din dil ayrılığı gütmeden bütün Makedonyalılara eşit haklar tanımak. Demekle olmaz ki, Makedonya Osmanlı sınırları içinde. Kavgayı başlatan biz değiliz onlar. Soruna buradan girersek çözüm bulamayız. İş önce sen dedin, ben karşılık verdime bindime kabahatin sahibi bulunmaz. Sorun şu, dil bir kültür sorunudur. Din de öyle. Korunmalı, yaşatılmalıdır. Çünkü gerçekte insanlığın ortak malıdır. İnsanın dünyaya katkısıdır. Barış amacıyla insanı insana yaklaştırmak için yararlanılması gerekir dillerden, dinlerden. Her dinde sevginin, kardeşliğin, hakkın yeri kinden, garazdan önde gelir. Devlet ise sonradan var olmuş bir kurumdur. Bir zorunluluktan doğmuştur. Bir hukuk kuruluşu, bir anlaşmadır. Sırasında koşulları değişir, yeni bir anlaşmayla yeni biçimler alır. Yaşadığımız günler doğrular bu dediklerimi. Osmanlı Devleti padişahlıktı, meşrutiyet oldu. Azınlıkların hakları genişletildi. Rumların, Bulgarların kiliseleri, kiliselere bağlı okulları geçen yıl çıkan yasa ile ayrıldı, belirlendi. Rumlarla Bulgarlar arasındaki bu yüzden çıkan kavgalar durdu.